14. ayrım, sayfa 292. Orgeneral İlker Başbuğ anlatıyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ, terörle mücadelede fiilen cephede de önemli görevler üstlenmiş komutanlardan biridir. Terörle mücadele konusunda bir yandan bilimsel çalışmaları ve dünya örneklerini incelemiş, diğer yandan Güneydoğu'da Asayiş Bölge Komutan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde PKK'ya karşı içeride ve sınır ötesindeki operasyonları planlamış ve uygulamıştır. Orgeneral Başbuğ 1993-1995 yılları arasında tüm general rütbesiyle Asayiş Bölge Komutan Yardımcısı görevini sürdürürken, Mart 1995'te yapılan Çelik Harekatı'nı planlayan ve uygulayan komuta heyetinde yer almıştır. Asayiş Bölge Komutanı olarak bu harekatı yöneten Kor General Hasan Kundakçı anılarını İlker Paşa'nın katkılarından büyük övgüyle söz eder. Tehdit algılaması. Orgeneral İlker Başbuğ'la 2002-2003 yıllarında Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, 2003-2005 yılları arasında Genelkurmay 2. Başkanlığı ve 2006 yılında devraldığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı döneminde değişik vesilelerle sohbet olanağı buldum. Orgeneral Başbuğ, entelektüel düzeyi yüksek, araştırmacı, dünyayı yakından izleyen ve sorunlara büyük fotoğraf içinde bakabilen bir komutan. İlker Paşa, Türkiye'nin 25 yılı aşkın süredir yaşadığı terör süreci ve sorununu Kuzey Irak'taki gelişmelerle birlikte ele alıyor. Bu bakış açısıyla İlker Paşa'nın yaptığı tehdit algılaması önem sırasına göre şöyle. 1. Irak'ın kuzeyinde bağımsız bir Kürt devleti kurulması. 2. Kerkük'ün statüsü. 3. PKK. İlker Paşa bu üç konuyu birbiriyle ilintili biçimde değerlendiriyor. Bağımsız bir Kürt devleti kurulmasını Türkiye açısından bir BK sorunu olarak görüyor. Orgeneral Başbuğ'un Kuzey Irak'taki gelişmeleri de değerlendirdiği 24 Eylül 2007 günü Kara Harp Okulu'nun eğitim ve öğretim yılı açılış konuşmasını dinlemiştim. İlker Paşa o konuşmasında Kuzey Irak'taki gelişmelerin Türkiye açısından taşıdığı riski şöyle dile getirdi. Türkiye'nin bölücü terör örgütüne karşı yürütmekte olduğu mücadeleyi Irak'taki gelişmelerden ve oluşumlardan soyutlamak elbette mümkün değildir. Türkiye Irak sorununa bir bütün olarak bakmalıdır. Irak önemli bir sorun olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türkiye'yi etkilemeye devam edecektir. Daha önce defalarca altını çizdiğimiz gibi Irak'ta ve özellikle Irak'ın kuzeyinde meydana gelen gelişmeler ve olabilecek durumlar Türkiye'nin geleceğini ve güvenliğini tehdit edebilecek boyutlara ulaşma yolunda oldukça mesafe almıştır. Türkiye'nin Irak'la ilgili kaygı ve sorunlarını şu şekilde ifade edebiliriz. Türkiye için Irak'a ilişkin öncelikli siyasi hedef Irak'ın toprak ve siyasi bütünlüğünün korunmasıdır. Sorun da burada yatmaktadır. Irak gerçekten toprak ve siyasal bütünlüğünü koruyabilecek midir? Irak'taki etnik ve bölgesel gruplar arasındaki mücadelenin esasını politik gücün ve Irak'ın gelir kaynaklarının paylaşımı teşkil etmektedir. Bu soruna çözüm ancak politik gücün ve gelir kaynaklarının paylaşımı arasında bir denge yaratılması ile bulunabilir. Irak'ın kuzeyindeki oluşum ve gelişmelerin bu bölgedeki Kürtlere tarihte hiç olmadığı kadar siyasal, hukuki ve psikolojik güç kazandırdığı da diğer bir gerçektir. Ayrıca bu durumun vatandaşlarımızın bir kısmı üzerinde yeni bir aidiyet modeli yaratabileceğine de dikkat edilmelidir. Başbuğ'un bu sözleri sorunun en can alıcı yönünü ortaya koyuyor. Kuzey Irak'taki oluşumun ve kurulacak devletin bazı vatandaşlarımız için yeni bir aidiyet modeli yaratmasından söz etmesi, Türkiye'nin bölünme riskine işaret eden bir yaklaşımdır. Bu sözler Orgeneral Başbuğ'un tehdit algılaması içinde bağımsız Kürt devletini neden BK sorunu olarak gördüğünü açıklamaktadır. Kerkük'ün Kürt idaresine bağlanmasının ise bağımsız devlet yolunda en önemli adımlardan biri olarak görüldüğüne kuşku yok. İlker Başbuğ, PKK sorununu bu fotoğrafın içinde değerlendiriyor. PKK'ya bakış. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ, PKK'ya nasıl bakıyor, hedeflerini nasıl görüyor? İlker Paşa, bölücü ve ayrılıkçı bir örgüt olarak tanımladığı PKK'nın temelinde etnik milliyetçilik olduğu saptamasını yapıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini devraldığı 24 Ağustos 2006 günü yaptığı konuşmada PKK'yı bakın nasıl tanımlıyor. Bölücü terör ve ayrılıkçı hareketin temelinde etnik milliyetçilik bulunmaktadır. Hedefleri ise ulus devlet ve üniter devlet yapısının ortadan kaldırılmasıdır. Daha sonraki hedeflerinin de ülkenin bölünmesine yönelik olacağı unutulmamalıdır. Bugün için öncelikli hedefleri ulus devlettir. Etnik kimliklerini tanınması ve anayasal güvenceye alınması, etnik kimliklerini öne sürerek ayrı bir ulus olduklarını iddia etmeleri, ulusal kültürünü zayıflatmaya yönelik çabaları, ulus devlete zarar vermeye yöneliktir. Daha sonraki hedeflerinin ise üniter devlet yapısı olacağı aşikardır. Kırmızı çizgi. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 1992 yılında başbakan olarak gittiği Diyarbakır'da Kürt realitesini tanıyoruz demişti. Bu kabul sadece Demirel'in kişisel görüşü değil, aslında Gezi öncesinde yapılan MGK toplantısında kararlaştırılmış yeni devlet politikasıydı. Bu kabulden de hareketle Türkiye-AB sürecinde PKK ve siyasi alandaki sözcülerini bu konjonktürden yararlanarak gündemde tuttuğu kültürel alanda önemli düzenlemelere gitti. Ana dilin konuşulması, öğrenilmesi, öğretilmesi, ana dilde yayın yapılması gibi birçok alanda adımlar atıldı. Ancak örgütün ve siyasi alandaki temsilcilerinin talepleri kesilmedi. Acaba Orgeneral Başbuğ bu alanda Türkiye'nin durması gereken çizgiyi nasıl belirliyor? Hangi noktada kırmızı çizgi başlıyor? Kara Kuvvetleri Komutanı'nın yukarıda değindiğimiz bu görevi devraldığında yaptığı konuşmasında yer alan şu sözleri kırmızı çizgiyi de tarif ediyor. Türkiye Cumhuriyeti kültürel farklılıklara saygılıdır. Türkiye Cumhuriyeti kültürel alanda bireysel kalmak ve ulusal devlet yapısına zarar vermemek şartıyla kültürel zenginliklerin yaşaması için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmiştir. Uygulamalar devam etmektedir. Bunun ötesinde kimse Türkiye'den belirli bir etnik gruba kültürel alanın dışında ulus devlet ve üniter devlet yapısını tehlikeye sokacak siyasal alanda grupsal düzenlemeler yapmasını bekleyemez. Bu şekilde kararlı tutum ve davranışlar terör örgütünün ayrılıkçı hareketlerin başarı umutlarını söndürür. Kararsızlıklar, belirsizlikler ise bölücü terör örgütünün ve ayrılıkçı hareketlerin umutlarının yaşamasına neden olur. 1984 yılından bugüne kadar yaşanan terör olayları ve ayrılıkçı hareketler, Türk toplumunda herhangi bir kutuplaşma ve ayrışmaya neden olmamıştır. Ancak kültürel alandaki düzenlemeler daha fazla demokrasi başlığı altında siyasal alana doğru götürülmeye çalışılırsa, bu konular Türkiye'nin gündemine sokulursa ülke kutuplaşmaya ve ayrışmaya sürüklenebilir. Bu durum ise ülke güvenliği ile yakından ilgilidir. Kürtçe eğitim olmaz. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ, Kürtçe eğitim taleplerini kabul edilemez buluyor. Kürtçe eğitimi ulus devlet anlayışıyla bağdaşmayacağını vurgulayan İlker Paşa'nın bu konudaki değerlendirmesi, 24 Eylül 2007 tarihli konuşmasında şöyle yer aldı. Atatürk, Türk dilini şöyle tanımlamaktadır. Türk dili Türk ulusunun kalbidir, zihnidir. Milli duygular ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Dil yaşayan bir varlıktır ve korunmaya muhtaçtır. Dilini kaybeden bir ulus her şeyini kaybetmeye mahkumdur. Türkçenin dışında bazı etnik grupların kendi dillerini öğrenmek istemelerini kabul etmek ve bu isteğe saygı göstermek farklı bir durumdur. Bu dillerde eğitim ve öğretim yapılmasını kabul etmek ise çok başka bir durumu ifade eder. İkincisini ulus devlet anlayışıyla bağdaştırmak mümkün değildir. Türkiye'nin yaptığı hatalar. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ aynı konuşmasına çok önemli bir soru sordu ve yanıtını verdi. İlker Paşa'nın sorusu şuydu. Güvenlik güçleri bugüne kadar terör örgütünün silahlı kadrosuna büyük zayiat verdirdi. Ama terör örgütü hala neden var? Yanıtı ise şöyleydi. Bu soruya verilecek cevap elbette kapsamlıdır. Ancak burada bir iki temel nedene değineceğim. Birinci neden örgüte katılımın tam olarak engellenememesidir. Bu görev devletin bütün kurum ve kuruluşlarına düşmektedir. Örgütün silahlı kadrosu güvenlik kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilirken, aynı zamanda örgüte katılım devam ediyorsa terörle mücadele beklenenden uzun zaman alır. İkinci neden yaşanan süreçte örgüt çok zor durumlara düşmüş, ancak yapılan bazı hatalar ve ortaya çıkan şartlardan çok iyi yararlanarak durumunu tekrar düzeltmiştir. Koşullar maalesef her zaman örgütün lehinde cereyan etmiştir. İran-Irak Savaşı, Halepçi olayları, 1. Körfez Irak Savaşı, 2. Irak Savaşı buna örnektir. Yapılan hataların başında ise terör eylemlerinin azaldığı bazı dönemlerde terör örgütünün bittiği yanılgısına düşülmesi olmuştur. Tabii önemli nedenlerden birisi ise güvenlik, ekonomi, sosyo-kültürel ve psikolojik harekat alanlarında devletin paralel, eş zamanlı ve etkin bir mücadele anlayışına ve bu mücadeleyi koordineli ve etkin olarak yürütebilecek profesyonel bir yapılanmaya sahip olamamasıdır. ABD'ye sitem ve uyarı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ'un bu görevi devraldıktan sonraki açıklamalarında PKK terörünü ve Kuzey Irak'taki gelişmeleri değerlendirirken ABD'ye yaptığı sitem dolu göndermeler dikkat çekici bir sıklık kazandı. İlker Paşa yukarıda değindiğim 24 Eylül 2007 tarihli Kara Harp Okulu konuşmasında ABD'ye yaptığı göndermeyle bu sitemini şu sözlerle ortaya koydu. Bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde barınması ve bu bölgeden beslenmesi, ABD ve Irak'ın bu terör örgütüne karşı hiçbir yaptırımda bulunmaması ve bugüne kadar bu konuda olumlu ve elle tutulur bir sonuca ulaşmaması diğer önemli bir sorunu oluşturmaktadır. Belki Türkiye'nin bulunulan şartlarda tek başına Irak'taki gelişmelere yön verebilecek güce sahip olmadığı söylenebilir. Ancak Türkiye'nin gelişmeleri engelleyebilecek, maliyetlerini arttırabilecek bir güce sahip olmadığı da söylenemez. Türkiye'nin Irak'la ilgili kaygı ve sorunları Türkiye-ABD ilişkilerini etkilemektedir. ABD'nin Türkiye'nin desteğini almayan bir çözümün, Irak için kalıcı bir çözüm olmayacağını ve Irak'ın kuzeyindeki bölücü örgütün varlığının Türkiye için hayati tehdit oluşturduğunu, zamanın söz söyleme değil eylem zamanı olduğunu anlamalı ve görmelidir. Sorunların zamana yayılması bazen sorunların daha da büyümesine ve derinleşmesine neden olabilir. İki ülkenin yöneticileri, kurum ve kuruluşları ile kamuoyu karşılıklı olarak bu durumu ciddiye almalıdır. ABD, Kuzey Irak'taki Kürt grupları askeri ve siyasi yönden desteklemesiyle giderek güçlenen devlet oluşumunun ve PKK karşısındaki oyalayıcı tutumunun Türkiye-ABD ilişkilerinde önemli bir kırılma oluşturduğu bir gerçektir. Bu gerçek Orgeneral Başbuğ'un bu konuşmasına kadar belki bu denli açık ve net biçimde ortaya konulmamıştı. Türkiye'nin bu gelişmeler içinde ABD'ye bakışı ve Türkiye'nin ileride alabileceği tutumun duyurulması açısından ilk kez bu kadar üst düzey bir komutan tarafından ve çok net biçimde ifade edildi. Orgeneral Başbuğ'un bu sözleri sadece bir saptama değil, aynı zamanda ABD'ye yönelik çok ciddi bir uyarıydı. Asimetrik tehditle mücadele. İlker Paşa, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor coğrafyada simetrikten asimetriye doğru uzanan geniş bir risk ve tehdit yelpazesiyle karşı karşıya olduğunu vurguluyor. Aynı konuşmasında Türkiye'nin 1984 yılından beri bölücü terör örgütüne karşı adeta tek başına mücadele ettiğinin altını çiziyor ve bu mücadelenin asimetrik tehdide karşı yürütülen bir mücadele olduğunu söylüyor. İlker Paşa, simetrik mücadele, yani konvansiyonel harekat, ile asimetrik tehdide karşı mücadele arasındaki farkın halk, medya ve politikacılar tarafından çok iyi anlaşılmasını önemsiyor. Bu amaçla da söz konusu konuşmasında simetrik tehdit ile asimetrik tehditle, yani terörle, mücadele arasındaki farkı şöyle anlatıyor. Klasik harekatın icrası devletler arasında gerçekleşirken, iç güvenlik harekatı, yani terörle mücadele, devlet ile terörist organizasyonlar arasında meydana gelmektedir. Bu çok önemli bir farktır. Çünkü devletler ulusal ve uluslararası hukuka ve yasalara uymak zorundadır. Teröristler ise böyle bir kısıtlamalarla karşı karşıya değildir. Bu durum iç güvenlik harekatını zorlaştırmaktadır. Klasik harekat benzer kuvvetler arasında cereyan etmekte olup kuvvetler arasında bir denge mevcuttur. Örneğin klasik yaklaşımla taarruz eden kuvvetin savunana karşı 1-3 üstünlüğü aranır. İç güvenlik harekatında kuvvetler arasında ne denge ne de benzerlik vardır. Klasik harekatta zaman ve mekan tanımları kolayken, iç güvenlik harekatında zaman 24 saati, mekan ise bütün ülkeyi, bazı durumlarda diğer ülkeleri de kapsamaktadır. Bu nedenle terörle mücadelede sayısal dengeler önemli husus değildir. Klasik harekatta düşmanı bulmak kolay, ancak bitirmek, etkisiz hale getirmek daha zordur. İç güvenlik harekatında ise teröristi bulmak çok zor, bulunan teröristi etkisiz hale getirmek daha kolaydır. Klasik harekatta politik ve askeri hedeflerin tanımı daha kolaydır. Karşı tarafa isteklerin kabul ettirilmesi, düşman silahlı kuvvetlerinin imha edilmesi, ağ tepesinin ele geçirilmesi gibi. İç güvenlik harekatında ise bu hedeflerin somut olarak ifade edilmesi zordur. Buna rağmen iç güvenlik harekatının politik hedefinin terör örgütünün ve destekçilerinin başarı umutlarının yok edilmesi şeklinde olabileceğini söyleyebiliriz. Peki askeri hedef ne olacaktır? En gerçekçi askeri hedef terör olaylarını kabul edilebilir, en düşük seviyelere indirmek şeklinde olabilir. Orgeneral İlker Başbuğ'un bu karşılaştırması, Türkiye'nin terörle mücadelesinin yıllardır sürmesinin, asimetrik mücadelenin doğasından kaynaklanan nedenlerini de ortaya koyuyor. Terör örgütünün bittiği yanılgısına düşülmesi, terör örgütüne katılımların engellenememesi, bu yönde askeri, ekonomik, sosyal, sosyo-kültürel mücadelenin eş zamanlı yürütülememesi de İlker Paşa'nın dikkat çektiği hususlar. Orgeneral Yaşar Büyükanıt anlatıyor. Sayfa 302. Orgeneral Yaşar Büyükanıt basın mensuplarına en yakın generallerin başında gelir. Bunun nedeni Ankara'da basınla temas gerektiren görevlerde çok uzun süre çalışmış olmasıdır. Bu görevleri sırasında gazetecileri tanımış ve karşılıklı güven esasına dayalı sıcak bir ilişki kurmuştur. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı, Genelkurmay Genel Sekreterliği, Genelkurmay Harekat Başkanlığı, 3 yıl süren Genelkurmay 2. Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve nihayet Genelkurmay Başkanlığı görevleri boyunca gazetecilerin en sık gördüğü ve en yakın tanıdığı komutan olmuştur. Orgeneral Büyükanıt bu görevlerinin yanı sıra 7. Kolordu Komutanlığı sırasında da terörle mücadelenin hep içinde yer almış bir komutandır. Terörle bizzat cephede mücadele ettiği gibi akademik yönüyle de dikkat çekmiştir. Kuleli Askeri Lisesi, Kara Harp Okulu Komutanlıkları, Kara Harp Akademisi öğretim üyeliği gibi görevleri nedeniyle bilimsel çalışmalar da yapmıştır. Orgeneral Büyükanıt TSK içinde yazdığı kitaplarla da dikkat çeken bir komutandır. Mesleki konularda 4 kitabı vardır. 1974'te yazdığı Tümen İdari Destek Harekat Merkezi, 1975'te yazdığı Örtme Harekatı, yine 1975'te yazdığı Zırhlı Birlikler Harekatı isimli kitapları, Harp Akademisi yayınlarından 1996 yılında yazdığı Teğmen isimli kitabı da Kara Harp Okulu yayınları arasından çıkmıştır. Tehdit Algısı. Orgeneral Büyükanıt'la bu görevleri boyunca diğer meslektaşlarım gibi ben de değişik vesilelerle sohbet olanağı buldum. Yaşar Paşa açık sözlülüğüyle tanınır. Gazetecilerin sorularını mümkün olduğunca yanıtlamaya özen gösterir. Yanıtlamak istemediği sorularla karşılaştığında ya Fenerbahçe'den ya da torunundan söz ederek konuyu esprilerle değiştirir. Ancak terörle mücadele, cumhuriyetin temel nitelikleri, ulusal güvenlik gibi konularda sorularımızı hiç yanıtsız bırakmamıştır. Orgeneral Büyükanıt'ın tehdit algılamasıyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı görevini devralırken dinlediğim 28 Ağustos 2006 günkü konuşmasındaki şu sözleri önümüzdeki yıllar boyunca hep anımsanacak önemdedir. Cumhuriyetin kurulduğu günden bugüne Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve ulusu ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyet'in temel nitelikleri hiçbir zaman bu boyutlarda tartışma konusu olmamıştı. Bu söylediklerimi üzüntüyle ifade ediyor ve bir gerçeği vurgulamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne kadar hiçbir zaman bu kadar tehditle aynı anda karşı karşıya gelmemiştir. Türkiye'nin çevresinde oluşan bu belirsizlikler ve risklere ilave olarak silahlı bölücü terörün dışında silahsız terör diyebileceğim iç ve dış oluşum ve girişimlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal ve üniter yapısına hiç bu kadar saldırılmamıştı. Orgeneral Büyükanıt o konuşmasında Türkiye'yi aynı anda bu kadar tehditle karşı karşıya getiren dünya fotoğrafını da şöyle çekmiştir. Yaşadığımız dünyada ve özellikle güvenlik mülahazaları göz önünde tutulduğunda tüm güvenlik kavramlarının büyük çaplı değişikliklere uğramakta olduğu görülmektedir ve bu husus gerçektir. Soğuk Savaş döneminde genç bir subay olarak NATO'da görev yaptığım yıllarda NATO-Varşova Paktı bağlamında bu kavramlar basit ve tek yönlüydü. Güvenlik politikalarının tespiti ve planlaması da çok sadeydi. Bir NATO vardı ve bir de ona karşı Varşova Paktı. Tüm güvenlik mülahazalarımızı bu ikili güç ortamına göre kurmuştuk. Ancak yaşadığımız dünyada her şey değişti. Bu konuda bir kıyaslama yapmak istiyorum. Türkiye'nin güvenliği ve geleceği boyutunda o tarihlerde ki 70'li yıllarda dengelenmiş iki kutuplu dünya vardı. ABD'ye kendi kıtasına tarih boyunca hiçbir saldırı yapılmamıştı. Tarihte kısa sayılacak bir süre içinde iki kez Irak'ta savaş yaşanmamıştı. Irak'ta ortaya çıkan ve Türkiye'nin geleceği açısından yaşamsal önem taşıyan olaylar gerçekleşmemişti. Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasya, İran bağlamında böylesine belirsizlikler ortaya çıkmamıştı. Türkiye açısından hayati önem taşıyan Kıbrıs 1974 yılı hariç hiç bu kadar tartışma konusu yapılmamıştı. Orgeneral Büyükanıt'ın üzüntüyle ifade ettiği ve Türkiye'nin tarihi boyunca aynı anda en fazla tehdide maruz kalmasının nedenlerini de oluşturan gelişmeler bunlardı. PKK'ya karşı mücadele. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, PKK'ya bakış konusunda Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ'un özetle sunduğum görüşlerini aynen paylaştığını ve TSK'nın terör örgütüne bakışını yansıttığını da anımsatalım. Orgeneral Büyükanıt, Genelkurmay Başkanlığı görevini devralırken TSK'nın duruşunu şöyle aktardı. İnsan hakları, barış, özgürlük ve demokrasi gibi çağımızın yüksek değerlerini kendisine kalkan edinen malum örgütün, yani PKK'yı kastediyor ve bu örgüte destek verenlerin hüsrana uğrayacaklarına inanıyorum. Hevesleri kursaklarında kalacaktır. Devletiyle, milletiyle ve güvenlik güçleriyle Türkiye Cumhuriyeti bu tehdidin üstesinden gelecektir. Hiçbir mihrak, yurt içi olsun, yurt dışı olsun, hangi metodu denerse denesin, hangi gayri insani ve gayri ahlaki yollara başvurursa vursun, bizim mücadele azmimizi ve kararlılığımızı ortadan kaldıramayacaktır. Bu mücadele içinde acılar çektik ve çekeceğiz. Ancak esas acıyı bize, Türk milletine bu acıyı çektirenlerin karanlık hayalleri içinde boğulurken çekeceklerini göreceğiz ve buna inanıyoruz. Türkiye'yi sevre mahkum edecek güç yok. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükan'ı Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir zaman bu kadar tehditle aynı anda karşılaşmadığını vurguladığı bu konuşmasında, bu tehditlerin sevr koşullarını yaratmaya gücünün yetmeyeceğini özellikle belirtti. Bu görüşünü şöyle açıkladı. Güvenlik bağlamında çok önemli bir konuyu daha huzurlarınıza getirmek istiyorum. İyi niyetle de olsa bazı kişiler Türkiye Cumhuriyeti'nin sevr ile tekrar karşılaşacağını ifade etmektedirler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanlığını teslim almak üzere olduğum şu anda açık ve kesin olarak ifade etmek isterim ki, bazı mihraklar bu tür çabalar ve diğer bazıları da bu tür beklentiler içinde olsa bile, ben milli gücümüzün tüm unsurlarını alt ederek Türkiye'yi yeniden sevre mahkum edebilecek bir gücün mevcut olduğu veya olabileceğini düşünmüyorum. Türk milleti ve devleti güçlüdür. Hep ifade ediyorum, kendimizi güçsüz görmeyelim. Emelleri ve hayalleri olanlar olabilir. Ancak biz onların bu hayallerini söndürme güç ve kararlılığına sahibiz. Bundan kimsenin şüphesi olmaması gerekir. Şartlarımız Kurtuluş Savaşı şartlarından daha ağır değildir. Genelkurmay Başkanlığı görevini bu duygu ve düşünceler içinde devralan Orgeneral Yaşar Büyükanıt, değişik vesilelerle yaptığı konuşmalarda Türkiye'nin gerektiğinde Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi mücadele edebileceği mesajını da verdi. Yaşar Paşa bu mesajı verirken Türkiye'nin bugünkü koşullarının Kurtuluş Savaşı'ndaki koşullardan daha ağır olmadığını da vurgulamayı hiç ihmal etmedi. Orgeneral Büyükanıt 16 Mart 2007 günü Harp Akademileri açılış töreninde yaptığı konuşmasında bu vurguyu şöyle yaptı. Terör konusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli önceliğidir. Bu tehdit var olduğu sürece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu tehditle mücadelesi devam edecektir. Üzülerek ifade ediyorum, geldiğimiz noktada PKK terörüyle mücadelemiz farklı noktalara çekilmek isteniyor. Gerek yurt içi ve gerek yurt dışı kaynaklar terör olayına farklı anlamlar yükleyerek bunu azınlıklar, özgürlük, insan haklarına dayalı bir ırkçılık ve bölücülük kavramı olarak Türkiye'nin karşısına getirmek yolunda gayret içindedirler ve olayı çok uluslu bir boyuta taşımak istemektedirler. Bu çabalara yurt dışından ülke ve kurumsal bazda sağlanan destek ise hazırlanmış olan raporlarda çok açık görülmektedir. İşin ilginç yanı, PKK terörüne destek veren bahse konu ülke ve kurumların tamamının PKK'yı terör örgütü ilan etmiş olmalarıdır. Ancak daha önceki konuşmalarımda da vurguladığım üzere şartlarımız Kurtuluş Savaşı'nın şartlarından daha ağır değildir. Kurtuluş Savaşı'ndan yüzünün akı ile çıkan yüce milletimiz bu terör belasının üstesinden gelerek layık olduğu güven ve huzur içinde daha iyiye, daha güzele el ele ilerleyecek güce sahiptir ve kararlıdır. 36. Paralel Hatası. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Büyükanıt'ın Harp Akademilerinde yaptığı bu konuşmada çok dikkat çeken bir öz eleştiri vardı. Bu öz eleştiri aynı zamanda ABD'ye de gönderme niteliğindeydi. Genelkurmay Başkanı 1991'deki 1. Körfez Savaşı sonrasında 36. Paralel'in kuzeyinin otoritesiz bırakılması ve çekiç güç korumasına verilmesinin Türkiye açısından bir hata olduğunu ilk kez bu konuşmasına dile getirdi. Şöyle dedi. Bugün ürettiğimiz çözümler yarınlara sorun olarak yansıyacaksa bu büyük bir yanılgıdır. Bugün karşımızda bulunan birçok sorunun geçmişin yanlış çözümleri olduğunu kabul etmemiz gerektiğine inanıyorum. 1991 yılında Irak'ta 36. paraleli çizip ona destek vererek Kuzey Irak'ta bugünü yarattığımız bir gerçektir. Kendi yaptığımız hataları başkasına yükleme şansımız yoktur. Orgeneral Büyükanıt'ın bu sözleri ilk kez Genelkurmay Başkanı düzeyinde 36. paralel uygulamasına destek vermekle Türkiye'nin Kuzey Irak'taki bugünkü oluşuma katkıda bulunduğunun ifadesiydi. O gün için çözüm olarak görülen çekiç güç ve 36. paralel uygulamasının sonuçta Kuzey Irak'taki Kürt devleti oluşumunda Türkiye'nin de sorumluluğu olduğu bir öz eleştiri olarak Orgeneral Büyükanıt tarafından kamuoyuna açıklanıyordu. Irak, Kuzey Irak ve Kerkük. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt da büyük fotoğrafa baktığında PKK sorununu Irak ve Kuzey Irak'taki gelişmelerle bağlantılı olarak görüyor. Büyükanıt'ın yaklaşımında da tehdit algısı Orgeneral Başbuğ'un da ifade ettiği gibi bağımsız Kürt devleti Kerkük'ün statüsü ve PKK varlığı sıralamasına uyuyor. Orgeneral Büyükanıt'ın bu konudaki analizini söz konusu konuşmada şöyle dile getirdi. Orta Doğu bölgesi özellikle güvenlik mülahazalarımız açısından büyük önem arz etmektedir. Orta Doğu'dan Türkiye'ye yönelik konvansiyonel askeri tehdit önemli ölçüde azalmasına rağmen gelecekte bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebilecek riskler halen varlığını sürdürmektedir. Orta ve uzun vadede Orta Doğu bölgesinin yüksek seviyede siyasi, toplumsal ve dini gerilimlere, toplumlar ve devletler arasındaki çatışmalara sahne olmaya devam edeceği ve bugün Irak'ta yaşananların dış müdahaleler ve mezhebe dayalı cepheler teşkil etmek gibi yanlış politikalar sonucu bütün Orta Doğu'ya yayılma tehlikesiyle karşı karşıya gelinebileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle Irak'ın siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının korunması, etnik ve mezhepsel tabana dayanan politikaların zararlı olacağı, güvenlik ve istikrarın Irak'ın bütününde en kısa sürede sağlanması, bölge ve dünya barışı bakımından hayati önem taşımaktadır. Barındırdığı doğal zenginlikler ve nüfus yapısı bakımından Irak'ın küçük bir modeli olması nedeniyle Kerkük'ün kaderi, Irak'ın kaderiyle doğrudan bağlantılıdır. Kerkük konusu önümüzdeki dönemde sadece Irak'ı değil, tüm bölgeyi etkileyecek unsurları kapsamaktadır. Orgeneral Büyükanıt bu sözleriyle Kuzey Irak'ta kurulacak bir bağımsız Kürt devletinin ve buna bağlanacak Kerkük kaynağının sadece Türkiye için değil bölge içinde kırmızı çizgi olacağı mesajını veriyor. PKK ırkçıdır. Orgeneral Büyükanıt'ın bu konuşmasında Türkiye'nin aynı anda maruz kaldığı tehditlerin başında etnik bölücülüğün geldiğini vurgularken PKK konusunda da bir değerlendirme yaptı. Terörün bumerang etkisine de dikkat çeken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Büyükanıt'ın değerlendirmesi şöyleydi. Büyük Önder Atatürk'ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin karışık sorunlarla yüklü çok zor bir coğrafyanın ortasında, kurulduğu günden bugüne dek hiçbir zaman bu kadar tehditle aynı anda karşı karşıya kalmadığını daha önceki konuşmalarımda da ifade etmiştim. Bu tehditlerden ilki, bugün aynı ortak geçmişe, hukuka sahip bulunan, aynı ortak kültürü ve idealleri benimseyen, kaderlerini Atatürk milliyetçiliğinin birleştirici ve kucaklayıcı hasretleri çerçevesinde, kendi samimi istekleriyle Türk ulusuna bağlamış olan vatandaşlarımız arasında etnik milliyetçiliğe dayandırılmaya çalışılan ve ulusal birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik olan etnik bölücülüktür. Etnik milliyetçiliğe dayalı bu bölücülüğün yarattığı terörle ve onun iç ve dış yandaşlarıyla yıllardır büyük bir kararlılıkla mücadele edilmektedir. Terör insani boyutları itibarıyla kimsenin kendini güvende hissedemeyeceği bir ortam oluşturarak toplumda huzursuzluk yaratmaktadır. Bu huzursuzluğun boyutları büyümeden kontrol altına alınması toplumsal refah ve beka açısından son derece önemlidir. Asimetrik tehdit olarak da nitelenen terör tehdidi artık ülkelerin iç meselesi olmaktan öte bir anlam ve boyut kazanmıştır. Bu gelişmelerin farkına varmakta geç kalınması tüm ülkelere zarar verebilecek sonuçlar doğurabilecektir. Örneğin gençliğin uyuşturucu ile zehirlenmesi, sosyal güvenlik sistemlerinin istismarı, insan kaçakçılığı, adi suçlarda artış gibi olaylar derinliğine incelendiğinde terör bağlantıları ile karşılaşılması kaçınılmazdır. Hal böyleyken teröre sadece insan hakları ve özgürlükler penceresinden bakıldığı iddia edilerek bir anlamda sempatiyle yaklaşılmasını anlamak güçtür. Tabii ki insan hakları ve özgürlükler insan olmanın gereği en yüce değerlerdir. Buna kimsenin itirazı yoktur. Ancak belli amaçlarla istismar edildiklerini de kimse yadsıyamaz. Türkiye Cumhuriyeti bu tuzağa düşmemelidir. Bir diğer önemli tehlike de terörün bir araç olarak görülmesi eğilimidir. Son derece tehlikeli olan bu yaklaşımın bumerang etkisi göz ardı edilmemelidir. Terör sadece zarar görüldüğünde hatırlanacak bir olgu değildir. Tanımı üzerinde mutabık kalınmasa bile parametreleri üzerinde ortak bir anlayışa varılması ile işbirliği içinde çözümler üretilmesi bir zorunluluktur. Yeter ki terörle bir yere varılamayacağı konusundaki temel yaklaşım çıkış noktasının insan olduğunu ve insani değerleri savunduğunu iddia edinlerce de benimsensin. Az önce ifade etmeye çalıştığım hususlar PKK terör örgütü için de geçerlidir. Savunduğunu iddia ettiği masum insanlara zarar vermekten çekinmeyen, bu kalemun gibi renk ve isim değiştirerek Marksist-Leninistlikten radikal dincilerle işbirliğine varan bir boyutta eylemlerini sürdüren terör örgütü, Irak'taki gelişmelerden en çok yararlanan grupların başında gelmektedir. Orgeneral Büyükanıt bu yaklaşımına terörle mücadelede çifte standart uygulandığına ilişkin şu sözlerini de ekledi. Özellikle Birleşmiş Milletler kararlarının mevcudiyetine rağmen ilgili ülkelerin sorumluluklarını göz ardı ederek teröre karşı gerekli tedbirleri almamalarını veya bu kararları sadece belli bölge ve ülkelere karşı uygulamalarını anlamakta güçlük çekiyoruz. Son zamanlarda yurt içinde yükselmeye başlayan çatlak seslerin de bu hareketsizlikten destek aldığını söylemeden geçemeyeceğim. Yurt dışında bazı cılız önlemlerin bu ülkelerin terör örgütüne verdikleri desteği kamufle etmek amacından başka amaç taşımadığı, tutuklananların birer birer serbest bırakılmasıyla bir kere daha anlaşılmıştır. Terör örgütünün sözde ateşkes süreciyle başlattığı manevra ne yazık ki bazılarını etkilemiş görünmektedir. Teröristlerle diyalogdan genel affa kadar uzanan geniş bir yelpazede terör örgütünün uzun zamandan beri ileri sürdüğü taleplerine sempatiyle bakan açıklamalar gittikçe artmakta ve çeşitlenmektedir. PKK terörü Irak'ın kuzeyindeki gelişmelerden farklı değerlendirilmemesi gereken etkileşim içindeki bir olaydır. Zira terör örgütü oradan beslenmekte, zamanı gelince kullanılır düşüncesiyle el altında bulundurulmaktadır. Unutmayınız ki bu etnik milliyetçiliğe dayalı bölücü terör ile kurgusu yapılan kötü niyetli planlar karşısında temeli insani ve ulusal değerler üzerine kurulmuş birleştirici ve bütünleştirici Atatürk milliyetçiliği bugün de yarın da vazgeçilmez dayanağımızdır. Türk milletinin gösterdiği en ufak duyarlılığı milliyetçilik yükseliyor diye vasıflandıranlar bölücü terör örgütünün ırkçılığa dayalı eylemleri karşısında aynı duyarlılığı göstermemektedirler. Orgeneral Büyükanıt'ın bu görüşleri PKK terörü ve amaçları karşısında TSK'nın aldığı ve alacağı tutumu net biçimde gösteriyor.